Ay vadisi. Jack London.
Ayrım 52.
İnce, zarif yüzlü bir adam, Saxon onun San Francisco'da çıkan büyük bir gündelik gazetenin tiyatro eleştirmeni olduğunu öğrendi. Öyle bir hüner gösterdi ki hiçbir arkadaşı beceremedi ve komik durumları oldu. Kumsalda düzenli aralarla engel şeklinde tahtalar dikildi. Sonra tiyatro eleştirmeni el ve ayakları üzerinde at gibi dört nala koşmaya başladı kumlarda. Tahtaların yakınına varınca atın davranışlarına benzeterek engelleri aşağı aşağı pistin sonuna vardı. Yanlarında disk getirmişlerdi. Bir süre onları fırlatıp durdular. Sonra sıra geldi uzun ve yüksek atlamalara. Böylece bir oyundan başka bir oyuna geçtiler. Billy bütün oyunlara katıldı ama beklediği gibi başarı sağlayamadı. Bir İngiliz yazar kaydırakta 3,5 metre geride bıraktı Billy'yi. Jim Hazard da iri çakıllar atmakta onu yendi. Ayaklar yapışık durumda uzun atlamada Mark Hall Billy'den daha iyi bir derece yaptı ama Billy de yüksek ve geri atlamalarda birincilik aldı. Ağırlığı bir yük olmasına karşın sırt ve karın kasları güçlü olduğundan bu başarıyı elde edebildi ama bunun hemen ardından Mark Hall'un kız kardeşi onu kötü durumda bıraktı. Külot pantolonlu genç ve güçlü bir Amazon olan kız, Kızılderili güreşinde 3 kez yere yuvarladı onu. Gerçek adı Pierre Badox olan demir adam alay etti. Sizde iş yok, ben de yere yakabilirim sizi. Billy onun meydan okumasını kabul etti ve gördü ki adam gerçekten hak ediyordu takma adını. Billy, antrenman kamplarında Jim Jeffers ve Jack Johnson gibi devlerle kapışmıştı ama bu demir adamınki gibi bir güce rastlamamıştı. Bütün çabalarına karşın hiçbir şey yapamadı ona. Adam 2 kez Billy'nin sırtını yere yitirdi. Hazard Billy'yi bir yana çekti. Bu adama karşı öcümüzü alabilirsiniz diye fısıldadı. Boks eldivenleri getirdim. Elbette ki hiçbir şansınız yoktu güreşte. Bu onun oyunu. Londra müzik hollerinde Hitchin Smith'le güreş tutmuştur o. Şimdilik rahat durun. Biz onu çaktırmadan Tonga'ya bastırırız. Sizi tanımıyor daha. Az sonra kaydırakta kazanan İngiliz tiyatro eleştirmenine karşı yumruklarıyla gösterişe kalkıştı. Hazard'la Hall komik bir boks maçına giriştiler. Sonra eldivenleri çıkarıp daha uygun bir çift aradılar. Elbette ki bir doksla biri üzerinde karar kılındı. Hazard eldivenleri bağlarken yumruk yiyince kolayca kızar dedi Billy'ye. Fransız asıllı eski bir Amerikalı. Öfkeli bir huyu var. Siz soğukkanlılığınızı yitirmeyin. Boyuna dövün. Hiç durmayın. Boyuna dövün. Her köşeden öğütler yağdı demir adama. Hafiften git bir doks. Güzel güzel. Kavga yok. Küçük vuruşlar. Dostça anlıyorsun değil mi? Bir doks ellerini indirdi. Bir dakika dedi Billy'ye. Ben yumruk yedim mi biraz kızışırım. Siz aldırmayın. Ne yapayım elimde değil. Bir an sürer geçer. Kötü sonuçlara varmaz yani. Saxon çok kaygılanıyordu. Billy'nin kanlı dövüşlerinin ve tepelediği sarıların anısı hiç aklından çıkmıyordu. Şu da var ki kocasını hiç ringde görmemişti. Onun dövüşmesini birkaç saniye izledikten sonra iç rahatladı. Demir adamın yumrukları hiç bulamayacaktı onu. Çünkü Billy tam bir üstünlük kurmuştu. Bütün yumrukları savuşturuyordu. Kendisi ise sürekli olarak istediği gibi karşısındakinin kimi zaman yüzüne, kimi zaman gövdesine indiriyordu yumruklarını. Hızlı vurmuyordu. Küçük, hafif ve ani yumruklar. Ama üst üste inelenince demir adamın sinirine dokundu sonunda. Seyirciler boşuna bağırıyorlardı soğukkanlılığını koruması için. Adamın yüzü öfkeden kızarıyor, vahşice indiriyordu yumruklarını. Ama Billy hiç istifini bozmuyor, sakin sakin, hafiften onu dövmeye devam ediyordu. Demir adam zıvanadan çıktı, boğa gibi saldırmaya, bir adamı öldürecek güçte swingler ve uppercutlar savurmaya başladı. Billy hepsini baş ya da ayak oyunlarıyla savuşturuyor, karşılıyor, etkisini hafifletiyor, kendisine hiçbir zarar gelmiyordu. Çok yakından kapıştıkları zaman demir adamın kollarını işlemez duruma sokuyordu. Bir doks gülüyor, özür diliyordu ama birbirinden ayrılıp oyuna devam edince ilk yumruğu yer yemez yine hırsından gözü kararıyordu. Karşılaşma son bulunca Billy'nin kimliğini açıkladılar. Demir adam kendisine oynadıkları oyuna hiç kızmadı. Bu boks maçı nefis bir gösteri fırsatı vermişti Billy'ye. Bu spor dalındaki üstünlüğü, soğukkanlılığı seyircilerde son kerte olumlu izlenimler yaratmıştı. Bu başarıdan göğsü kabaran Saxon sevinçle görüyordu kocasının uyandırdığı hayranlığı. Kendisi de topluluk içinde yararlı olabileceğini gösterdi. Kızışmış, yorgun atletler gelip kuru kumların üzerine serilince onların maskaraca şarkılarına ukulelesiyle eşlik etmekten kaçınmadı. Çok geçmeden onların havasına uydu. Kendisi de eski yabancı şarkılar söyledi. Çocukluğunda Sidi'den öğrenmişti o şarkıları. İçki satıcısı, öncü, eski süvari eri ve daha demir yolu yokken Tuzlu Göl yolunda öküz süren Sedi'den. Şarkılardan biri hemen popüler oldu. Şöyle başlıyordu. Şarkımızla yaşatalım Bitter Creek'in sonsuz anısını. Ya dayanır ya ölürüz, buydu bizim parolamız. Kumlar boğazımızı kazırdı, toz toprak dolardı gözümüze. Yükümüzü sırtımızda taşır, dayanırdık dingilleri. Körük gibi solurdu göğsümüz. Her arabada yazılıydı parolamız. Ya dayanır ya ölürüz. Bu yurtseverlik türküsü arkasından ikinci bölüm Varkol'un pek hoşuna gitti. Bir akşam Obader kumsalda uyurken pek hoş bir rüya gördü. Şahane bir atı koşmuş arabaya, sürüyor dört nala. Uyandı ki zavallıcık ne görsün. Katır tepmiş sürücünün gözünü. Varkol koyun güneş ucundaki kayalıklara dik yarış için meydan okuduğunu anımsattı Bili'yi. Ama gelecekte herhangi bir gün için demek istiyordu. Bili hemen hazırım deyince çok şaştı. Bütün aşiret isteriz diye bağırarak ayaklandı. Hoğlu kendi üzerine bahsi tutuşmak istedi ama kimse yanaşmadı. Bile karşı iki önerdi Hazard'a. Hazard başını sallayarak geri çevirdi. Bile karşı üçü akla uygun bir öneri olarak kabul edebileceğini söyledi. Bu sözleri duymuş olan Bile dişlerini sıktı. Kısa bir tartışmadan sonra Holle ayrı, Hazard'la ayrı bahse tutuştu. Birincisiyle bire bir, ikincisiyle bire karşı üç. Kayanın tepesindeki patika öylesine dardı ki koşucuların birbirlerine geçmelerine olanak yoktu. Bu yüzden yarışı kronometre ile hesaplamakta anlaştılar. Önce Hol başlayacaktı koşuya, sonra da yarım dakika arayla Bile. Hol ayağını çıkış çizgisinin üzerine koydu. İşaret verilir verilmez gerçek bir koşucu gibi fırladı. Sakson üzgündü. Bili'nin kumsal şeridi hiç böyle hızlı geçtiğini görmüş değildi. 30 saniye sonra da Bili ileriye atıldı. Kayanın dibine vardığında Hol kayanın yarı yüksekliğine ulaşmıştı. İkisi de tepeye varınca demir adam bir saniye farkla eşit süre içinde tırmandıklarını duyurdu. Daha paramı yitirmiş değilim dedi Hazard. İnşallah ikisi de boyunları kırılmadan dönerler. Bu koyu dolduracak altın para verseler girişmem ben böyle bir yarışa. Karısı karşılığı yapıştırdı. Ama Karmel koyunun kabaran dalgalarını atlayıp yüzersin. O daha tehlikeli değil mi? Hiç de değil bence. İnsan yüzerken böylesine yüksekten düşme tehlikesiyle karşılaşmaz ki. Hal ve Billy gözden yok olmuşlardı. Kayalık burnun ucunu dönüyorlardı. Kumsallardakiler tepedeki baş döndürücü zıplayışları yüzünden Ozan'ın ileri geçtiğini görür gibi olmuşlardı. Hazard da bu görüşteydi. Sabırsızlıktan hoplayarak bağırıyordu. Paracıkların ne oldu şimdi? Büyük atlamayı gerçekleştiren Hol göründü ama seyircilerin bekleyişi bir an bile sürmedi. Billy adım adım izliyordu onu. Kıyıya inerken de durum değişmedi. Çizgiye varınca Billy yarım dakika arayla yarışı kazanmıştı. Nefes nefese, evet ama kronometreye göre diyordu. Hol sonuna dek yarım dakikadan çok bir üstünlükle koştu. Sandığımdan daha az çevik değilmişim gerçi ama o benden daha hızlı, yaman bir koşucu. 10 kez yarışsak onunda da yener beni ama eğer bir kaza olmazsa, büyük atlamada iri bir dalga gecikmesine neden oldu. Ben o zaman yetiştim kendisine, aynı dalga çekilirken atladım peşi sıra. Ondan sonra varış çizgisine dek önde götürdü yarışı ve ben onu izlemekten başka bir şey yapamadım. Peki öyle olsun dedi Hall. Siz beni yalnız yenmekle kalmadınız, daniskasını yaptınız. Bir hırsız kovun tarihinde ilk kez olarak iki kişi aynı dalga çekilirken aynı zamanda bir atlayışı gerçekleştirmiş oluyorlar. Ve riske giren sizdiniz çünkü arkada bulunuyordunuz. Billy bu görüşe hiç yanaşmıyordu. Şans bana yardım etti dedi. Sakson ukulelesini var gücüyle tıngırdatıp son verdi bu alçak gönüllülük yarışmasına. Eski bir ilahinin zenci saz ozanı ağzıyla parodisini yaparak kırıp geçirdi oradakileri. Tanrı muziplik yapayım derken nice canlar yakar. Öğleden sonra Jim Hazard'la Hall iri dalgaların içine dalıp birbirinden ayrı dikilen kayalara dek yüzdüler. Deniz aslanlarını kaçırdılar, dalgaların dövdüğü kalelerini ele geçirdiler. Birinin onları kıskandığı öylesine belliydi ki Bayan Hazard şöyle dedi. Bu kış niye Karmel'de kalmıyorsunuz? Jim yüzme konusunda bütün bildiklerini öğretirdi size. Kendisi de sizinle boks karşılaşması yapmak için yanıp tutuşuyor. Saatlerce oturup yazı yazıyor. Gerçekten idman yapması gerek. Neşeli kalabalık ancak güneş batarken dönmeye davrandı. Tencere, tabak, topladıkları midyeler ne var ne yok yola taşıdılar. Kimi at sırtında, kimi terkide, birinci tepenin ardında yok olup gittiler. Biriyle Sakson arkalarından baka kaldılar. Sonra el ele kumsala inip kamp yerine döndüler. Bili kumların üzerine yattı, uzun uzun esnedi. Çoktandır böyle yorulmamıştım dedi. Yalnız şunu bilirim ki hiç böyle bir gün yaşamış değildim şimdiye dek. Bu tek gün 20 yıl yaşamaya bedeldir. Yanı başına uzanan Sakson'u uzattı elini. Ve sen öylesine kabarttın ki göğsümü dedi genç kadın. Senin boks yaptığını hiç görmemiştim. Böyle olduğunu bilmezdim. Demir adam baştan sona dek elindeydi ve karşılaşmanın çığırından çıkmasını sen önledin. Herkese tat veren bir gösteriydi ve herkese seve seve izledi. Yok canım, o kadar da değil. Sen de pek aşağı kalmadın yani. Herkes hayran kaldı sana. Doğrusu Sakson, ukulelenle şarkı söylediğin zaman toplantının kraliçesi sendin. Hem kadınların hoşuna öyle gittin ki en önemlisi bu. Toplum içinde kazandıkları ilk başarıydı bu. Tadı damaklarında kalmıştı. Bay Hall koleksiyonlar tarihinde aramış. Annemin gerçek bir ozan olduğunu söyledi bana. Göçmen soyunun bu denli yetenekli, hünerli olması onu şaşırtıyormuş. Göçler çağından tanımadığım bir sürü insandan söz etti bana. Kitaplığında bulunan kitaplardan birinde Little Meadow Savaşı'nı okumuş. Bir daha Karmel'e uğrarsak bize de okutacağını söyledi. Yeniden uğramamızı istediği kesin. Bana ne dedi biliyor musun Sakson? Belir topraklar üzerinde yerleşmiş bir ozan için mektup verdi bana. Evinde kalabilirmişiz. Yağmurlar tam o sıraya rastlarsa şansımız var demektir. Ha ne diyordum? Tamam onu diyecektim. Bana ne dedi biliyor musun? Küçük bir kulübesi varmış. Evinin yapılışı sürerken orada otururmuş. Şimdi demir adam oturuyormuş orada. Ama o da rahip olmak için bir Katolik papaz okuluna girecekmiş. Ondan sonra istediğimiz kadar kalabilirmişiz o kulübede. Ha bir şey daha söyledi. Para kazanmak için demir adam gibi yapabilirmişim. Bana iş önerisi yapmaktan biraz sıkılmış görünüyordu. Ivır zıvır işler dedi. Ama iki ucunu bir araya getirmemize yetermiş. Patates dikmesine yardım edebileceğimi söylüyor. Yalnız odunu kesmeme izin vermiyor. Bu işi kendisi yapacakmış. Bu konuda öylesine titiz ki az kalsın kızıyordu. Bayan Holda aşağı yukarı aynı yönde öneriler yaptı bana bil. Hiç değilse yağmur mevsimini Karmel'de geçiririz. Bu bile kazançtır. Bay Hazard'la yüzersin. Billy, elbette keyfimiz nerede isterse orada konaklayabiliriz diye onayladı. Karmel bize iş önerilen üçüncü yer. Demek ki bir insan kırsal bölgede işsiz kalmaktan korkmamalıdır. Sakson, nitelikleri olan bir insan diye düzeltti. Billy bir dakika düşündü. Sanırım haklısın dedi. Ama yine de bir hödüğün bile kırda iş bulma şansı kenttekinden fazladır. Bunca iyi insanlar bulunduğunu aklından geçirir miydin? Düşün bir kez. Harika bir şey. Bir İrlandalılar pikniğinde koşucunun ayağına çelme takabilen varlıklı bir ozandan ne beklenir? Böyle bir tip ancak kendisine kafadar olanlarla görüşebilir yahut da kafadarlar yaratır. Bu tayfayı eğer o yarattıysa hiç şaşma. Yaman bir kız kardeşi var. Kızılderili güreşini iyi biliyor. Vücudu da uygun. Ya karısı? Çok güzel değil mi? Ilık kumun üzerinde bir süre hareketsiz kaldılar. Billy derin düşüncelere dalmış görünüyordu. Sonunda şu sözler çıktı ağzında. Biliyor musun Sakson, eğer bir daha hiç sinemaya gitmesen bile gam yeme. Dokuz. Sakson'la Billy güneye indiler. Haftalar sürdü bu gezi. Ama sonunda Karmel'e döndüler. Ozan Hafler'in evinde kalmışlardı. Eliyle yaptığı mermer evdi. Bu tuhaf yapı tek yüzlü ve hemen tümüyle beyaz mermerdendi. Hafler yemeklerini kocaman mermer şöminede pişirirdi. Her bakımdan mutfak işini görürdü bu ocak. Kamp ateşi gibi. Duvarlarda bir sürü kitap rafı vardı. Sedir ağacından masif mobilyaları da, damın doğramalarını da Hafler yapmıştı. Odanın bir köşesine bir perde gerdiler. Orasını Sakson'a ayırdılar. Ozan San Francisco'ya ve New York'a gitmek için yola çıkmak üzereydi. Oraları hakkında bilgi vermek ve Billy ile birlikte beylik toprakları gezmek için hareketini bir gün erteledi. O sabah Saxon, ben de sizinle geleyim dediyse de Hafler küçümsemeyle geri çevirdi. Senin bacakların çok kısa dedi. Akşamleyin dönüşte Billy yorgunluktan yıkılıyordu. Daha yürüyüşün başında bir saat geçmeden bacaklarının sızladığını, dilinin dışarı düştüğünü açıklamak zorunda kaldı. Hafler 55 mil yol yürüdüklerini sanıyordu. Billy kafasını salladı.
Ayrım sonu.